bugün aile olmak böyle bir şey. Her şeyi açık olarak konuşmak, paylaşmak, aynı şeye gülmek. Gerçekten bu. Demek ki bizim kilisemizde böyle bir şey var. Bu güzel bir şey. Seviniyoruz. Evet. Tabii ki. Bugün kutsal kitaptan bir bölüme bakacağız. Bu bölüm benim de sevdiğim ama beni de biraz düşündüren bir bölüm. Bu bölümdeki bazı şeyleri yapacağız. Ve Tanrı'nın bizlere ne demek istediğini ve ne demeye çalıştığını anlamaya çalışacağız. Hikayemiz Yuhanna 13. bölümün 1. ayetinden 17.ye kadar okuyacağız. Ayetlere bakarak Tanrı'nın bizim için ne demek istediğini ve nasıl olmamız gerektiği konusunda fikir sahibi olacağız bugün. Ama ondan önce alçak gönüllü ne demektir? Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen kimse. Yani mütevazi diğer Türkçe ismiyle. Bölümümüz alçak gönüllülük örneği kutsal kitapta. Fısıh bayramından önceydi diye başlıyor. Fısıh bayramını bilen var mı aranızda? Bilmeyenler için tekrarlayayım. Eski ayette Fısıh bayramı Tanrı'nın insanları Mısır'dan çıkarttığı akşam dediğimiz bir bayramdı. Yani kurtuluş bayramı diye geçiyor İsraillerin kutsal kitapta. Bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Son birkaç vaazımda hep aynı şeylerden bahsediyorum. Dünya, dünyanın gidişatı, dünyanın sevgisi gibi. Bu tarz şeylerden bahsediyorum. Evet, burada da demek ki yanlış değil. Çünkü biz bunu İsa'dan öğreniyoruz. Dünya her zaman kendisine ait olanı sevmiştir. Sonuna kadar da sevecek diyor kutsal kitap. Akşam yemeği sırasında İblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İskariot'un oğlu Yahuda. Onu biraz tanıyalım, kim olduğuna bir bakalım. İsa'nın öğrencilerinden bir tanesi kendisi. O gece yemekten sonra kalkıp gidip din bilginlerine 30 gümüş paraya İsa'yı ele veren birisi aslında. Yani bu adam 12 elçiden birisi. İsa'nın seçtiği kişilerden bir tanesi. Bu kişinin aslında kutsal kitaptaki bir yerine bakarsanız bayağı karışık ve sorunlu bir kişi olarak aslında, yani okuduğunuzda böyle. Biraz şey, çıkarcı ve biraz tilki düşünceli diyoruz biz, yani tilki gibi. Ancak o yine de İsa'nın yanında bulunuyordu. İsa sizce bu durumda bu kişinin kim olduğunu biliyor muydu? Yani ona iyilik edecek olan, kötü, düşünceli olan birisi olduğunu. Tabii ki biliyordu. Ve bunu bildiği halde İsa öğrencilerine bir şeyler göstermek istedi. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Şimdi tekrar bakıyoruz. Yemek sırasında İsa ayağa kalktı, havluyu eline doladı, beline doladı. Öğrencilerin ayaklarını yıkamaya başladı. Belindeki havlu ile de kurulamaya başladı. Bu sahneyi bir düşünelim. Yani nasıl oldu? Hatta bunu yapalım. Değil mi? Peter, gelir misin? Evet. Ne diyordu? Havluyu aldı. Gördüğünüz gibi bir havlumuz var artık. Oturabilirsin. Şimdi o zaman onun ayağını yıkayalım da. Buraya oturabilirsin. Evet, şimdi benim İsa olduğumu düşünün ve yemekten kalkıyorum, geliyorum, bir havlu alıyorum elime ve bunu belime doluyorum. Ben İsa oluyorum ya, ayak yıkacak olan ben, o öğrenci olur. Şimdi ben bunu gösteriyorum, sonra Peter herkese yapacak. Bölümümüzün ismi alçak gönüllülük örneği, yani ben örnek veriyorum şu an, gel bakalım. Ve sonra ayaklarını kuruladı. Şimdi bunu neden yaptığı konusuna gelmeden önce bunun ne anlama geldiğini söylemek istiyorum. Şöyle bir şey vardı. Eskiden insanlar dışarıda dolaşırlardı ve eve gelirlerdi ki bunlar şeydi, sahipler. Yani bildiğiniz zengin insanlar. Eve geldiklerinde köleleri var tabii ki bu adam. Ve bu köleler ilk eve geldiğinde sahibinin hemen yanına giderlerdi. Sahibi hemen otururdu. Ayakkabısını çıkartırdı kapının önünde. Ve köle onun ayaklarını yıkardı. Bu çok normal bir şeydi ama bu kölenin yapabileceği bir iş sadece. Çünkü köle yapar değil mi ayakları yıkamayı? Evet. Ama şimdi o ortamda kim var? İsa var ve öğrencileri var. Aralarında köle var mı? Köle yok. O O zaman onlar dışarıdan geldiler ve yemeğe oturdular ve yemek sırasında sadece öğrenciler ve İsa vardı ve onların arasında bence kimse gönüllü olmadı bu konuya. Normalde yapılması gereken bir şeydi ama kimse gönüllü olmadığı için İsa bu konuda gönüllü oldu ve dedi ki ben yıkayacağım. İsa Simon Petrus'a geldi sıra olarak herkesten. Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın? İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. Petrus kutsal kitapta birçok yerde olduğu gibi yine itiraz etti biliyorsunuz. Belki kutsal kitabı okuduysanız Petrus genelde böyle bir şey havasında. Sen benim ayaklarımı yıkayamazsın. Sakın ha öyle bir şey olmayacak sen ölmeyeceksin gibi durmadan itiraz etmişti evet. İsa onların gözünde bir öğretmen ve Tanrı'nın oğludur. Bu tavrının yanı sıra İsa'nın böyle bayağı ve pis bir iş yapmasını istemedi. Tabii ki gurur da vardı ve aslında sözlere bakarsan İsa'ya emir vermeye çalıştı. Sen benim ayaklarımı yıkamayacaksın dedi. Yani böyle bir şey yapamazsın dedi. Ve İsa ne dedi? Sonra anlayacaksınız. Çünkü bizler bazen yaptığımız ya da bize yapılan şeylerin aslında ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Bazen okuyoruz ama anlamıyoruz. Dinliyoruz ama yine anlamıyoruz. Farkındalığımız bazen kapalı oluyor hayatlarımızda. Bu da gururumuzdan, kibirimizden, geleneksel durumlarımızdan, yaşantımızdan ve bunun gibi birçok şeyden ötürü farkına varmıyoruz aslında. İsa, yıkamazsam yanında yerim olmaz diye yanıtladı. Simon Petrus, Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. Yani biraz önce ayaklarını yıkamasına karşı görüyor. Sen benim ayaklarımı yıkayamazsın ya. Yıkamayacaksın. Yani böyle bir şey ihtimal bile vermiyor. Evet. Ama yıkamazsan yanımda yerin olmaz dediğinde tamamen bir banyo istiyor aslında. Yani böyle sadece ayak değil. Yani bir duş alayım. Yani başıma dökecek çünkü suyu. İsa ona dedi ki yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz temiz değil. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz dedi. Size soruyorum, İsa ne yapmak istedi? İsa alçakgönüllü bir şekilde hizmet etmek istedi. İsa'nın bu hareketi kendinden çok başkalarına hizmet etme ilkesini anlatmaktadır. Ve ayetin devamında diyor ki, siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirlerinin ayaklarını yıkamalısınız. Biraz önce söylediğim gibi Peter hepimizin ayağını yıkayacak. Çünkü bir örnek verdim. Şaka tabii ki. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Evet, asıl konumuza baktığımızda bugün bazen çok uzun olmayacak, oldukça kısa ama bence etkili ve net olmasını istiyorum ve düşünüyorum. Evet, kendi hayatlarımıza baktığımızda önce Rabbin hayatına bakıyoruz. Biraz önce bir tiyatro gibi bir şey yaptık, çok kısa. Onun ismine ne derler bilmiyorum ama. Bizim hayatımızda örnek gösteren kişi Tanrı değil mi? İsa. İsa'nın Rab olduğu ve öğretmen olduğu halde söylediği gibi bütün öğrencilerinin hatta ona ihanet etmek isteyen Yahuda İskaryot'un bile ayağını yıkamış olan bir Tanrı'dan bahsediyoruz biz. Yani basit bir şey değil. Yani ben çok büyük bir firmanın CEO'suyum. Hani gittim aşağıda bulaşıkları yıkadım. Bu kadar basit anlatılabilecek bir şey değil. Yani aramızda sınıf farkı var. Yani biz insanız. O yaratıcı yani yaratmış olan, bizi yaratan kişinin buradaki gösterdiği alçak gönüllülük örneğine baktığımızda kendi hayatlarımızda bazen törpülenmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki bunu Tanrı yapacak. Bunu Tanrı'nın yardımıyla bizler hayatlarımıza dokunarak yapacağız. Ancak hayatlarımızda böyle zamanlar geçiriyor muyuz? Alçak gönüllü olmamak tam tersi yani. kendimizi büyüklüyor muyuz? Yani ben büyüğüm. Ya da işte ben önce geldim, sen sonra geldin. Ya da işte ben senden daha büyüğüm. Şimdi bizim Türk toplumunda eğer yaşın büyükse her zaman saygıyı hak etmek zorundasındır. Yani bu şey, artı bir puan diyoruz biz. Haksız mıyım? Yani aramızda çok büyükler var Türk, değil mi? Eğer büyüksen kesinlikle saygıyı hak edeceksin. Kesinlikle. Sen küçüksen ne kadar küçüksen o kadar çok saygı göstermen gerekir. Ama bizim kültürümüzde eğer büyüksen artı bir saygı göstermek zorundasındır. Onun için bizde abi, teyze, amca, dayı, işte hala gibi sıfatlar var. Mesela yabancıların hayatlarına baktığımızda böyle daha basit kelimeler var. Ama bizde çok biraz daha teferruatlı çünkü bu saygıdan dolayı yani yaptığımız şey. Ama Tanrı'nın bizim yani kutsal kitaba baktığımızda her zaman kutsal kitapta büyüğü değil küçüğünü kullandığını görüyoruz. Bunun gibi birçok örnek vardır. Hazreti İbrahim'in iki tane oğlu vardı değil mi? Büyüğünü değil küçüğünü kullandı. Doğru değil mi? Her zaman küçük oğul önde gitti. Tanrı'nın alçak gönüllülüğüne baktığımız zaman burada kavram alçak gönüllülükte yaş, mertebe, sınıf ya da herhangi bir şey değil. Bu sadece Tanrı'nın bize öğrettiği ve gösterdiği tarafından olabilir. Yani sınıflandırma bu. Sınıflandırma şu. Tanrı eğer yani bütün öğrencilerin ayaklarını hatta ona ihanet eden kişinin bile ayaklarını yıkamış olan Tanrı'ya inanıyorsak buradaki kavram insanların yaşı, duruşu, mertebesi, parası ya da herhangi bir şey değildir. Alçak gönüllülük örneğimizin eğer bir kota istiyorsak hayatımızda Tanrı'nın bizim için yaptığı örneklere bakmamız gerekiyor. Kendi hayatlarımızda yaşadıklarımız, duruşumuz, paramız, işte arabamız, evimiz ya da bunlar değil. Alçak gönüllülük standartı istiyorsanız standart burada bence. Yani benim boyumu aşıyor çünkü yani bizde bir deyim var. Boyunu aşan bir iş değil mi? Bize göre aslında bana göre standart burada. Çünkü benim inandığım Tanrı ayaklarını yıkayabilecek kadar alçak gönüllü. Ama ben yüreğime baktığımda ne kadar alçak gönüllüyüm. Hayatıma baktığımda. Ya da bunu yapıyor muyum? Her zaman insanların çıkarlarını düşünüyor muyum? Kendi çıkarını değil. Başkalarının çıkarlarını düşünüp onlara hizmet ediyor muyum? Ya da her zaman üst görevler mi istiyorum hayatımda? Her zaman üstte mi olmak istiyorum? Her zaman önde mi olmak istiyorum? Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren. İsa'nın değeri ne kadardı? Ve ne kadar gösterdi bize? Başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen. Yani başkalarını küçük görmek. Yani ben zenginim, sen fakirsin. Ben buraya önce geldim, burası benim. Bak hayvanlarda öyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Bir hayvan bir yere gelir ve oraya pisler ve orası onun olur artık yani. Ve başka bir hayvan gelemez çünkü oraya artık şey yapmıştır. İşaret koymuştur evet. Hayatlarımıza tekrar baktığımızda bu durumda mıyız? Bence düşünelim biraz. Bakalım gerçekten çok önemli bir konu. Bence birçok konudan daha önemli. Çünkü bu bizim yüreklerimizin törpülenmesi ve hayatımızın gidişatını değiştirecek olan bir konu. Tanrı'nın bence en çok dokunmak istediği şey. Çünkü kurtuluşu aldınız, değil mi? Tanrı bize kurtuluşu verdi. Bunu yaptığınız iyi işlerden ötürü değil, armağan olarak verdi değil mi? Şimdi bizi değiştirmek istiyor. Kilisedeki herkesin süper olmadığını biliyorum. Çünkü ben süper değilim. Olamam zaten, şimdi olamam. Ama değiştirilebilirim. İsa ile birlikte olduğum sürece değiştirileceğimi biliyorum. Süper olmayacağımı biliyorum tabii ki. Mükemmel değilim ama mükemmel olan İsa ise ve biz ona bakıyorsak bu konuda yani bana göre önemli bir konu alçak gönüllülük şeyinde bence birbirimizle yarışmamız gerekiyor. Önümüzde bir çıta var İsa'nın bize gösterdiği şey ayak yıkması biraz önce Peter'a yaptığım gibi. Sınıf bu. Orada kimin iyi, hani kimin iyi ayağı var? İşte Karol'un ayağı iyi. Eşimin ayağı çok güzel. Ondan sonra işte Becky'nin ayağı çok güzel. İşte ne bileyim Yahya abinin ayağı çok kötü. Ya da benim ayağım kokuyor bu arada. Söyleyeyim şimdiden. Aranızda bazıları biliyor bunu zaten. Evet. Ama buradaki İsa'nın ayakları yıkarken şöyle dedi mi? Ya şimdi Andreas, senin ayağın da çok kötüymüş ya. Gerçekten baksana, mantarlı. İşte bu zaten şey, Yahuda İskariyot, gördüğünüz gibi İsa'ya şey ele veren, 30 gümüş paraya ele veren. Ama baktığında İsa ne Andreas'ın mantarlı ayaklarına baktı, ne de onu birkaç saat sonra gidip din bilginlerine şikayet eden Yahuda'nın ayaklarına baktı. Tanrı ayağının duruşuna ya da 42 numara olduğuna bakmadı. Tamamen hizmet örneği. Bu gerçek bir hizmet, gerçekten. Çünkü kimse kimsenin ayaklarını yıkayabilecek kadar alçak gönüllü olacağını sanmıyorum. Bunun, şimdi burada belki içinizden diyorsunuz ya, bunu yaparım ya. Yaparım. Değil mi? Ama öyle düşünmeyin. Şunu düşünün. Tartıştığınız birisi var mı? Ya da sevmediğiniz birisi. Ya da size ele vermiş birisi. İşte ben bu konuda gidip onun ayaklarını yıkamasından bahsediyor aslında İsa. Arkadaşının ayağına değil. Hoşlanmadığın, tartıştığın birisi, senin onu sevmediğin birisinden bahsediyor. Bu çok kolay bir şey değil. İsa'yı tabii ki, ama İsa'yı çarmıha astılar. Hiçbir günahı olmadığı halde neden bahsediyoruz? Biz neden bahsediyoruz, değil mi? Olamayız ama İsa'nın yardımıyla değişebiliriz. Yüreklerimiz değişebilir bu konuda. Söylediğim gibi sizin bu konuda çıtanız nerede acaba? Bu konuda çıtanız nerede acaba? Yani alçak gönüllülük konusunda. Evet, bence bugün deneyelim. Aramızda birbirlerine karşı sevmeyen varsa. Burada bir leğen vardı. Evet. Şimdi yok, tamam. Tabii ki gelip herkesin birbirinizle aranızda bir problem ya da bir sorun varken illa ki gelip ayaklarınızı yıkamaktan bahsetmiyorum. Benim yaptığım örnek, İsa bunu 2000 sene önce yaptı. Ben ondan sadece kopya çekiyorum. Ben çok, söylediğim gibi, mükemmel bir insan değilim. Şu an sadece kopyacıyım. Çünkü İsa'yı anlatmak ve onun yaptığı şeyi göstermek isterim. Bundan dolayı bugün bakalım. Bence bugün aramızda problemleri olan kişiler alçak gönüllülükle gitsin, birbirlerinin ayaklarını yıkasın. Ayaklarını yıkasın derken, gitsin özür dilesin, konuşsun, barışsın. Unutmayın, alçak gönüllülükte önce hayatımızdaki çıtamıza bakalım. Yani kotamıza bakalım. Nerede? Eğer İsa bizim hayatımızın merkezindeyse, o zaman bizim kotamız çok büyük demektir. O zaman kutsal kitabı okuyarak ya da kardeşlerden öğrenerek, devam ederek hayatlarımızda İsa'nın hayatına bakalım ve bizim için nasıl bir alçak gönüllülük yaptı başka konularda da. Bunlara bakıp Tanrı'nın bizim yüreğimizi değiştirmesini isteyelim bence. Bu konuda eksiği olan ya da ya ben kardeşimi affedemiyorum ya da buna sinirleniyorum ve ben çok sinirli bir insanım. Herhangi bir şey söylerse ben alınıyorum gibi konuları varsa bence öne gelsin. Onun için dua edelim. Ve Tanrı onun yüreğine dokunsun diye dua edin. Bunu bir kişi iki kişi değil. Bunu gerçekten yüreğinde değişmek isteyen varsa bu konuda öne gelsin. Ve bunu yapalım şimdi. Benim ağzım bu kadar.